2. Krallar 22. bölüm Yoşiya'nın iyi egemenliğini konu edinir. 22 ve 23. bölümlerde 8 yaşındayken egemenlik sürmeye başlayan ve 31 yıl süren Yoşiya'nın Süleyman'dan sonra hüküm süren krallar içerisindeki en iyilerden biri olduğunu görmekteyiz. Onun egemenliği sırasında ulusta büyük ve çok gereken bir uyanış yaşanır. Başkâhin Hilkiya onun danışmanı, asistanı ve aynı zamanda da öğütçüsüdür. 2. Krallar 22. bölüm 1. ayette Yoşiya 8 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı diyor. Bu kralların hüküm sürmeye başladıklarında ne kadar genç olduklarına dikkat ediniz. Neden bu kadar gençtiler? Çünkü babaları öldürülmüştü. Tanrı onları yoldan çekmişti. Güneş yeniden ortaya çıkmıştır. Diyarda ışık bir kez daha parlamaktadır. Yoşiya tahta çıkmıştır. Bu halkın Davut ve Süleyman'dan sonra yaşadığı en büyük uyanışla sonuçlanan bir harekete öncülük eder. Günümüzde bizim ulusumuzu ve her ulusu kurtaracak tek şeyin uyanış olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ya uyanış olacak ya da devrim olacaktır. Hükümetin her düzeyinde yozlaşma var. Günümüzde bütün organizasyonlarda bir yozlaşma görülmektedir. Ahlaksızlık ve yasasızlık kol geziyor. Seks, içki, uyuşturucu, ahlaksız dergiler, pis resimler, skandallar ve ayaklanmalar hüküm sürmektedir. Birçok ulus domuz ahırında çamurda yuvarlanan bir domuz gibi yaşayıp gider. Uyanış olmazsa devrim tehlikesiyle karşı karşıyayız. Günümüzde sosyalizm yükseliştedir. Politik partiler iktidarda kalmak için ulusların doğuş hakkını satmaya razılar. Günümüzde kilise Tanrı sözünden dönmenin mahvını yaşar. Organize kiliseyi liberalizm yönetiyor ve sözde müjdeci çevrelerde bile Tanrı sözü utanmazca inkar edilmektedir. Tanrı sözü kilisede kayboldu ve günümüzde kilise kürsülerinde ateistler vaaz veriyor. Hristiyanların kabul etmeleri gereken ilk şey uyanışın kişisel ve bireysel olduğudur. Ben uyanışın hiçbir zaman kitlesel ve hareket olarak başladığına inanmıyorum. Günümüzde ihtiyacımız olan şey birbirlerinin üçkağıtçı olduğunu söyleyen politikacılar değildir. Hatalıydım. Tanrı'yla doğru bir ilişki içine gireceğim diyecek politikacılara ihtiyacımız var. Böyle bir şey yapmaları çok tuhaf olurdu ve belki de ulusumuzu korkuturdu ama ihtiyacımız olan şey işte budur. 2. Krallar 22. bölüm 2. ayette Yoşiya, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi diyor. Tepedeki adam Yoşiya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı ve uyanış onunla başladı. İlk olarak tapınak onarılır. 2. Krallar 22. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Kral Yoşiya krallığının 18. yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı Rabbin tapınağına gönderirken ona şöyle dedi. Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin tapınağına getirdikleri paraları saysın. Yoşiya'nın yaptığı ikinci şey tapınağı onarmak olmuştu. Belli ki Yoşiya tahta çıktığında tapınak kullanılır halde değildi. Bir tür depo, kullanılmayan şeylerin istif edildiği bir yer olup çıkmıştı. 2. Krallar 22. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar, diyor. Halka işe koyulup tapınağın onarılmasını söylüyor. Günümüzde kilisenin durumu Yoşiya'nın zamanındaki tapınağınkine çok benzer. Onarılmaya çok ihtiyacı var. Kilise binalarından söz etmiyorum. Birçok güzel kilise binası var. Batı dünyasında değeri milyonları bulan kilise binaları vardır. Pazardan pazara 50-100 arası insan gider bu kiliselere ama haftanın diğer günleri boştur. Böyle kiliselerin onarılmaya ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Günümüzde Batı dünyasında muhafazakar kiliseler, çekişmeler ve kavgalarla bölünmüş durumdalar. Dev ve güzel kilise binaları var ama Tanrı'nın ruhu orada değil. Kilise tanıklık etmiyor. Gerçek inanların dışarıda olup insanlara Rab'den söz etmeleri gerekmektedir. Daha fazla dindarca sözlere, sakarin tatlılığına, sırt sıvazlamaya ve el sıkmaya ihtiyacımız yoktur. Bu işleri hizmet kulüplerine bırakmalıyız. Zaten onlar bunu bizden daha iyi başarıyorlar. Günümüzde ihtiyacımız olan şey kilisenin içeriden düzeltilmesi ve bina edilmesidir. Ve bu esnada yasa kitabı bulunur. 2. Krallar 22. bölüm 8. ayette başkâhin Hilkiya, Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Ulusa uyanış getiren üçüncü şey Tanrı sözüne dönüştü. Kutsal kitabı kaybetmişlerdi ve onu kilisede de kaybetmişlerdi. Ama Tanrı sözünü buldular ve yeniden yaşamlarının bir parçası haline getirdiler. Dostlarım, Tanrı sözü silah olarak sahip olduğumuz tek şeydir. Diri, güçlü ve iki ucu keskin olan, her kılıçtan daha keskin olan şey Tanrı sözüdür. İbraniler 4. bölüm 12. ayet bize böyle aktarır. Uyanışa giden kestirme bir yol, kolay bir yol, yeni bir yöntem yoktur. Günümüzde Hristiyan yaşamı hakkında bir sürü kitap yayınlanmakta. Bunların birçoğunu gözden geçirdim ve hepsini de yavan buldum. Sorun nedir? Tanrı sözünü sunmak yerine bir yöntem sunarlar. Tanrı sözüne dönelim demiyorlar. Şu şu kişinin kitabına ihtiyacımız yok. Kutsal kitaba ihtiyacımız var. Ayın kitabına ihtiyacımız yok. Çağların kitabına ihtiyacımız var. Günümüzde bu ülkede kaç kilise gerçekten Tanrı sözüne dayanmaktadır ve onu bildirir? Hala birçok sadık vaiz olduğu halde imandan ayrılmış olan birçoğu da vardır. Kilisede kutsal kitabı kaybetmişlerdir. İsa çocukken Meryem'le Yusuf'un onu tapınakta kaybettiğini hatırlarsınız. İnanın bana, kutsal kitabın yanı sıra İsa da günümüzde kiliseden ne yazık ki kaybolmuştur. Başkâhin Hilkiya Tanrı sözünü bulmuştu. Onu çöplükte mi buldu? Hayır, tapınakta buldu. Tanrı sözü tapınakta kaybolmuştu. Uyanışın başlangıcı mutlaka kutsal kitaba bir dönüşle gerçekleşir. Kısa bir süre iyi bir genç vaizle birlikteydim. Bana kutsal kitap çalışması yapma yöntemlerim hakkında sorular soruyordu. Yeni çıkan kitapların çoğunu okuduğunu öğrendim. Hatta şu şu kişinin kitaplarını okudunuz mu, şu kitabı gördünüz mü, bu kitabı gördünüz mü diye sorduğunda beni biraz utandırdı. Sorduğu her soruya hayır diye yanıt verdim. Kitap okumayı bıraktınız mı diye sordu. Epey okudum ve yeni çıkan kitaplar beni pek ilgilendirmiyor çünkü birer yöntem sunuyorlar dedim. O zaman ne okuyorsunuz dedi. Ona kutsal kitabı okuduğumu söyledim. Ondan sonra ona her hafta kutsal kitap çalışmasına kaç saat ayırıyorsun diye sordu. Yanıt hayret vericiydi. Tanrı sözünü incelemek için haftada bir saatten daha az zaman harcıyordu. Daha önceden bana yaşadığı sorunları anlatmıştı ve ona bir çare sunmak çok kolaydı. Tanrı sözüne dalması gerekiyordu. 2. Krallar 22. bölüm 9 ve 10. ayetlerde sonra krala giderek görevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler diye durumu bildirdi. Ardından kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu. Durumu bir düşünün. Yoşiya şimdi Tanrı sözünü hayatında ilk kez duymaktadır. 2. Krallar 22. bölüm 11. ayette kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı diye yazar. Uyanışa götüren 4. adım tövbedir. Tanrı sözünün okunması tövbeyi oluşturmuştu. Kral Tanrı sözünü okuduğu zaman derin duygularını dışa vurmak için giysilerini yırttı. Neden? Çünkü Tanrı sözü günahlarını ortaya koymuştur. Tanrı sözü olmadan Tanrı'nın yasasından ne kadar uzaklaştıklarını fark etmemişlerdi. Tanrı sözüne dönüş uyanış getirir. Günümüzde bir uyanış kampanyası yapmaya çalışan o gruplar gibi değildiler. Bir ziyafet verip bütün vaizleri çağırıyorlar. Hedef tatlı ve iyimser konuşmalarda bulunmak ve herkesi bir araya toplamak. Dostum, gerçek tövbe olmadan gerçek uyanış olmaz. Eğer gerçekten Tanrı sözüne gelseydik bu bizim günahlarımızdan ötürü pişman olmamıza neden olurdu. Ağlamalar, giysileri yırtmalar ve gerçek bir uyanış yaşanırdı. 2. Krallar 22. bölüm 13. ayette gidin bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim içinde bütün Yahuda halkı içinde Rab'be danışın. Rabbim bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar diyor. Yoşiya korkuyor çünkü Tanrı'nın yargısını hak ettiklerini artık biliyor. Tanrı'nın kadın peygamber Hulda aracılığıyla Yoşiya'ya geri verdiği mesaj Tanrı'nın hem adaletini ve hem de lütfunu ortaya koymaktadır. 2. Krallar 22. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Yahuda kralının okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi buraya da burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek diyor. Şimdi Tanrı'nın Yoşiya'ya olan lütfuna dikkat ediniz. 2. Krallar 22. bölüm 19 ve 20. ayetlerde madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçattın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım. Esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. Yoşiya birçok reform gerçekleştirdi. İkinci Krallar 23. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında Kral Yoşiya haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim'in bütün ileri gelenlerini yanına topladı. Sonra Yahudalılar, Yeruşalim'de yaşayanlar, kahinler, peygamberler, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunmuş olan antlaşma kitabını baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Sütunun yanında durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı. Halk sadece Tanrı sözünü okumakla kalmayıp, aynı zamanda onu yaşayacaklarını, Tanrı sözünde bildirilen şekliyle yaşayacaklarını söylemektedir. Kiliselerimizin birçoğunda uyanış yaşayabiliriz ama ancak Tanrı sözünün getirebileceği bir günahtan tövbe gerekmektedir. Kutsal kitap insanın yüreğine işlediğinde bunu tövbe izlemelidir. Tövbe etmek durumları düzeltmek demektir. Dostum, tövbe etmek dönüp tam ters yönde gitmek demektir. Eğer yanlış yolda gidiyorsanız dönüp doğru yola gidersiniz. Yıllar önce New York eyaletinin kuzey kısmında toplantılar yapan bir müjdeci duydum. Bir hafta boyunca vaazlar vermiş ve bir kişi bile Tanrı'ya yönelmemişti. Sonra bir gece kilisenin önde gelen görevlilerinden biri tövbe gözyaşları dökerek öne çıktı. Bu olay toplantının semereli olmasına yol açtı çünkü bu adam o kilisede uyanış olmasının yolunda duran kişiydi. Kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı birisinden özür diledi ve bütün akşam boyunca dua ederken Rab onu başka bir şeyden ötürü pişman ediyordu. Yaşamı doğru olmamıştı. Gidip kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı kişinin kapısını çalarak aramızdaki durumu düzeltmek için geldim demişti. Ve bütün gece boyunca kapıdan kapıya gitti. Sabah olduğunda o bölgede bir uyanış vardı. Ve bunun nedeni de bir kişinin tövbe etmesiydi. Yoşiya'nın kral olarak büyük bir etkisi vardı. Şimdi çok cesur bir planı uygulayacaktı. Tövbesi onu birinci vitese takmış ve harekete geçirmişti. İlk olarak Tanrı'nın tapınağındaki putperestliğe son verdi. 2. Krallar 23. bölüm 4. ayette şöyle yazıyor. Kral Yoşiya, Baal, Aşera ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları Rabbin tapınağından çıkarmak üzere başkâhin Hilkiya'ya, kâhin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde yaktı. Küllerini Beytel'e götürdü diyor. Sahte tanrılara tapınmayla ilgili her şey Yeruşalim kentinin dışında Kidron Vadisi'nde yakılmıştı. Bundan sonra küller halkın bunların küllerine bile bakmaması için kent dışarısına götürülüyor. Yoşiya bundan sonra ahlaksızlığa da son verir. 2. Krallar 23. bölüm 7. ayette fuhuş yapan kadın ve erkeklerin Rabbin tapınağı alanındaki odalarını yıktı. Kadınlar orada Aşera için kumaş dokurlardı diye yazar. Tanrı Romalılar 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde bu doğal olmayan şeyden ötürü bazı insanları terk ettiğini söyler. Yoşiya homoseksüelleri kınama cesaretine sahipti. Sadece onların davranışlarını kınamakla kalmadı, onları krallığının dışına da çıkarttı. Doğal olmayan seks yanlış bir şeydir. Bu tür şeylere rıza gösteren yetişkinler, hatta rıza gösteren yeni yetmelerin olduğunu kabul etmeliyiz. Bunun yanlış bir yanı yok diyen kişiler olduğunu biliyorum. Bunun yanlış bir yanı olmadığını bu kişilere kim söyledi? Birisi çıkıp ben yanlış bir yönü olmadığını düşünüyorum der. Dostum, size şunu söyleyeyim ki bu değerlendirme sizin küçük beyninizden daha büyük değildir. Ve bunu söylerken herhangi bir dalda doktoranız olabileceğinde hesaba katıyorum. Sizin küçük beyniniz ve benim küçük beynim bu tür yargılarda bulunabilecek kadar büyük değildir. Tanrı homoseksüelliğin kendi gazabına neden olduğunu söylemektedir. Geçmişte Tanrı'nın gazabına neden olmuştur ve Tanrı değişmemiştir. Bizler değiştik ama Tanrı değişmedi. Yoşiya cesur bir adamdı ve homoseksüelleri diyardan kovdu. Yoşiya aynı zamanda insanların, çocukların Molek adlı puta kurban olarak sunulmasına da son verdirtti. 2. Krallar 23. bölüm 10. ayette Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben Hinnom vadisindeki Tofet'i kirletti diye yazar. Yoşuya aynı zamanda kendisinden önceki kralların diyara getirdiği putları, sunakları, yüksek yerleri ve korulukları da kırdırtmıştı. Hatta Yeruşalim sınırları dışında Beytel'e kadar, kuzeye kadar bu uygulamayı devam ettirdi. İkinci Tarihler 34. bölüm 33. ayetlerde bütün bunları bir tek ayetle özetliyor. Şöyle yazıyor: Yoşuya İsrail topraklarından bütün iğrenç putları kaldırttı. İsrail'de kalan halkın tanrıları Rab'be kulluk etmelerini sağladı. Kral yaşadığı sürece halk atalarının tanrısı Rab'bin ardınca yürümekten vazgeçmedi. Beytel'de kendisinin bunları yapacağını söyleyen peygamberin mezarına gelmesi ilginçtir. 2. Krallar 23. bölüm 17 ve 18. ayetlerde kral orada görünen anıt nedir diye sordu. Kent halkı orası Yahuda'dan gelen ve senin Beytel'deki sunağı yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır diye yanıtladı. Kral ona dokunmayın dedi. Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin. Böylece Tanrı adamının kemiklerine de Samiriye'den gelmiş olan peygamberlerin kemiklerine de dokunmadılar. Şimdi Yoşuya çok olumlu bir harekette bulunarak Fısıh Bayramı'nın kutlanmasını da yeniden başlatıyor. 2. Krallar 23. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında kral, Tanrınız Rab için Fısıh Bayramı'nı bu antlaşma kitabında yazılanlara uygun biçimde kutlayın diye halka buyruk verdi. İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana ne İsrail ne de Yahuda kralları döneminde böyle bir Fısıh Bayramı kutlanmamıştı. Rab için düzenlenen bu Fısıh Bayramı Kral Yoşuya'nın krallığının 18. yılında Yeruşalim'de kutlandı. Fısıh Bayramı'nın kutlanması muhteşem bir olaydı. Belli ki uzun bir süredir kutlanmıyordu. Bunu atlamışlardı. Bunun anlamı neydi? Fısıh Mesih'ten söz eden bir bayramdı. Halk onu tamamen unutmuştu. Paulus 1. Korintliler 5. bölüm 7. ayette yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi der. Günümüzde bizler Mesih olmaksızın bir dine sahip olmak isteriz. Mesih'in tanrılığı alaya alınmaktadır. Mesih'in ölümünün değeri reddedilmekte ve hatta bununla alay edilmektedir. Mesih'in kanının etkisi kilise kürsülerindeki bazı kişiler tarafından bile kötü bir şeymiş gibi küçümsenmektedir. Dostum, ulusları kurtarabilecek şey uyanıştır. İnsanlar uyanış gelebilir mi diye soruyorlar. Evet, ben gelebileceğine inanıyorum. 16. yüzyılda Luther, Calvin ve Zwingli adlı reformcuların önderliği altında bir uyanış seli yaşanmıştı. 14 ve 15. yüzyıllarda yaşayan Wycliffe ve John Knox reform hareketinden önce yaşayan reformculardı. 17. yüzyılda Puritan hareketi olarak tanınan bir başka ruhsal uyanış geldi. Karanlık ve deizmin hüküm sürdüğü 18. yüzyılda Wesley ve Whitfield tarafından yönetilen bir başka büyük ruhsal uyanış geldi. 19. yüzyılda Oxford'da Tanrı'ya büyük bir dönüş yaşandı ve bunun sonucu olarak hizmet hareketleri başladı. Yüzyılın sonuna doğru Moody ve Finney tarafından büyük uyanışlar yönetildi. 20. yüzyılda, şimdi beni dikkatle dinleyiniz, dünyayı kasıp kavuran, dünyayı sarsan hiçbir büyük uyanış yaşanmamıştır. Birkaç yerel uyanış olmuştur ama 21. yüzyıl hızla son buldu. Günümüzde etrafımıza bir bakın. Dünya ülkeleri parasal sıkıntılar yaşamasına rağmen Tanrı'ya dönmedi. Dünya ulusları 2. Dünya Savaşı'na sürüklendi ve o zamana dek görülmemiş bir biçimde insan kana döküldü. Belli ki bu deneyim bize hiçbir şey öğretmedi. Hiçbir uyanış olmadı. O zamandan beri Kore ve Vietnam savaşlarını yaşadık. Bunlar da bizi Tanrı'ya döndürmediler. Bugüne dek bir sürü felaket oldu, savaşlar oldu ve hala olmaktadır. Bir sürü terör olaylarında binlerce insan yaşamını yitirdi, yine de insanlar Rab'be dönmedi. Birçok kişi eğer sokaklara dökülüp protesto eylemlerine katılırlarsa durumlarının değişeceğini düşünmektedir. Ama bizim ihtiyacımız olan şey insanların içlerinin derinliklerinde pişmanlığı yaşamalarıdır. Soğukluğumuzu ve ilgisizliğimizi görmeliyiz. Soğukluğunuzu ve ilgisizliğinizi Rab'be en son ne zaman itiraf ettiniz? Bugün Rab'be onu sevdiğinizi söylediniz mi? O sizin kurtarıcınızdır. Dostum, ve ben bu karanlık saatte bile geçmişte olduğu gibi bir uyanış yaşayabileceğimize inanıyorum. Yoşuya'nın öyküsü bana cesaret verir. Uyanış, Yoşuya'nın ulusunun en karanlık saatinde gerçekleşmişti. Şimdi Yoşuya'nın öyküsünün insanın içini parçalayan bölümüne geldik. Büyük uyanış, Yahuda krallığının sonlarına doğru gerçekleşmişti. çok geçmeden halkı sürgüne gidecekti. Tanrı en zor ve karanlık günlerde bile uyanış gönderebileceği gerçeğini güçlü bir şekilde ortaya koymuştu. Peki uyanışı ne bitirmişti? 2. Krallar 23. bölüm 29. ayette Yoşiya'nın krallığı sırasında Mısır firavunu Neko, Asur kralına yardım etmek üzere Fırat'a doğru yola çıktı. Kral Yoşiya da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko, Yoşiya'yı öldürdü. Yoşiya evinde kalmalıydı. Bu işe burnunu sokmamalıydı. Bu onun savaşı değildi ama yine de gitti. Ne oldu? Megiddo'da öldürüldü. Bu arada belirtmek isterim ki o büyük Estra Elon valisindeki Megiddo son günlerde yaşanacak olan Armageddon savaşının gerçekleşeceği yerdir. Yoşiya büyük bir tanrı adamıydı ama akılsızdı. Kendisini hiç ilgilendirmeyen bir savaşa katıldı. Bu öykü bildiğim başka bir ulus için bir mesaj olabilir. Korkarım ki Hristiyan geçinen güçlü ülkeler dünyanın her yerindeki olaylara yeterince burnunu sokuyor. Günümüzde bu sözüm ona güçlü Hristiyan ülkeler, örneğin Amerika, İngiltere ya da Fransa gibi ülkelerin dünyaya vereceği tek mesajın demokrasi değil, Tanrı sözü olduğunu kabul etmeleri gerekir. Dostum, Tanrı sözü dünyaya duyurulduğunda kutsama, esenlik ve barış gelir. Ama bugün böyle ülkelerden propagandalar gönderiliyor. Ahlaksızlıklar gönderiliyor. Tanrı böyle ülkelerin yaptıkları şeylerin içerisinde değil ve bu ülkeler artık, açıkça söylemeliyim ki, kutsanmamaktadırlar. 2. Krallar 23. bölüm 30. ayette görevlileri Yoşiya'nın cesedini savaş arabasıyla Megiddo'dan Yeruşalim'e getirip mezarına gömdüler. Yahuda halkı Yoşiya'nın oğlu Yehoahaz'ı meshederek babasının yerine kral yaptı. Evet, Yoşiya öldükten sonra Yehoahaz hüküm sürer ancak tahttan indirilir. 2. Krallar 23. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında Yehoahaz 23 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yeruşalim'de krallık yapmasın diye Firavun Neko, Hama ülkesinde Rivla'da Yehoahaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını 100 talant gümüş ve 1 talant altın ödemekle yükümlü kıldı diyor. Yehoahaz'ın babasının doğru adamlarını izleyeceğini düşünürüz ama öyle yapmadı. Yehoahaz kötü bir kraldı. Hatta tahta da fazla kalamadı. Egemenliği sadece 3 ay sürdü. Firavun onun hüküm sürüş tarzını beğenmedi. Onu tahttan indirip Mısır'a götürdü ve Yehoahaz orada öldü. O öldükten sonra Yehoyakim kral yapılır. 2. Krallar 23. bölüm 34 ila 37. ayetler arasında Firavun Neko, Yoşiya'nın oğlu Eliyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü. Yehoyakim ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. Yehoyakim, Yoşiya'nın bir başka oğluydu ve 11 yıl boyunca egemenlik sürdü. O da kötü bir kraldı. Kötüyken gitgide daha da kötü oldu. Yehoahaz kötüydü. Yehoyakim daha da kötüydü. Bu sırada doğuda Fırat Nehri kıyısında Babil adlı büyük bir güç yükselmekteydi. Babil Asur'un yerini alacaktır. Hatta Babil Asur'u da yendi. Babil Mısır'ı da yenecek ve Daniel kitabında göreceğimiz gibi ilk büyük dünya gücü haline gelecektir. Yeremya kitabını bu noktada okumalıyız çünkü Yeremya bu dönemin büyük bir peygamberiydi. İsrail'i Tanrı'ya dönmeye çağıran ve eğer Tanrı'ya dönmezlerse esir alınıp Babil'e sürülecekleri konusunda kendilerini uyaran da oydu. Yeremya'nın sözleri İsrail halkına inanılmaz göründü çünkü bu sırada Babil kralı Nebukadnezar korkunç bir düşman değildi. Sahte peygamberler ulusa Tanrı'nın onlarsız yapamayacağını söylüyorlardı. Yeruşalim Tanrı'nın kentiydi. Tanrı'nın kutsal tapınağı da oradaydı. Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş halkıydılar. Tanrı onlarsız yapamazdı. Ama Tanrı'nın onlarsız yapabileceğini gördüler. Hatta Tanrı'nın o tapınağa da ihtiyacı yoktu. O tapınak çok geçmeden yok edilecekti.